Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimizde Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin Hazreti Yusuf Aleyhisselam kitabından inşallah okumaya gayret edeceğiz. Rabbimiz bu okumaları rızasına muvaffak eylesin. Bu vesileyle de bizlere bu güzel kitapları hazırlayan, bu güzel notları hazırlayan, bu güzel tefsirleri hazırlayan ve 92 yıllık bir hayatı çok güzel yaşayan merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımıza Rabbimiz rahmetiyle muamele etsin aziz dinleyenlerim. Merhum Necip Fazıl'ın çok güzel bir şeyi vardır. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler diye bir cümlesi vardır. Gerçekten toplumun içinde güzel insanlar yetişiyor çağlar içerisinde. Sonra onlar güzel izler bırakarak, güzel hatıralar bırakarak öte aleme geçiyorlar. İşte bunlardan birisi de bu güzel üstattır. Tabii bir nesil onun terbiyesiyle yetişmiştir Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun. Belki şimdi genç kuşaklar aradan neredeyse 1984'ten 2014'de bir 30 sene geçiverdi Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. 1984'te Medine-i Münevvere'de vefat ettiler. Demek ki bugün 50 yaşında olan bir nesil ancak onu biliyor demektir. Yani 20'li yaşlarda tanıyanlar. Bizler işte üniversite yıllarımızda bu Allah dostuyla buluşmak, onun sohbetinde bulunmak, belki de çok nadir de olsa ellerini öpmek gibi bir saadete ulaştık ama yeni nesiller bu zatları ancak eserleriyle tanıyorlar. Kendileriyle buluşmuş olamıyorlar ama onlar eserleriyle de yeni nesillerin inşasında büyük hizmetler yapmış oluyorlar. İnşallah bizim bu okumalarımızla yeni nesiller için tatlı birer hatıra ve onların Kur'an ayetlerinde inşasına vesile olur diye ümit ederiz. Bugünkü okuyacağımız bölüm aziz dinleyenlerim Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 67 ve 68. ayetleriyle ilgili bölümlerdir. Teberrüken belki ayetin başını okumuş olalım metnini. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle ya büneyye la tedhulû min bâbin vâhidin ve tedhulû min ebvâbin müteferrika. Ve mâ ûni ankum min Allahi min şey inil hukmü illâ lillâh aleyhi tevekkeltü ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilûn. Oğulları hareket edecekleri esnada Yakup oğullarına şunu dedi. Oğullarım, Mısır'a hepiniz tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Bununla beraber ben bu sözümle Allah'ın kazasından hiçbir şeyi de üzerinizden gideremem. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben ancak ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. Vaktaki onlar Mısır'a babalarının kendilerine emrettiği veçile girdiler. Bu Allah'ın kazasından hiçbir şeyi onların üzerinden gideremedi. Sadece Yakup'un nefsindeki, içindeki dileği meydana çıkarmış oldu. Şüphe yok ki Yakup kendisini vahiy ile öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların birçoğu sırrı kaderi bilmezler. Yakup Aleyhisselam'ın aziz dinleyenlerim burada bir kapıdan girmeyiniz sözü hem böyle 10 çocuğun aynı anda bir yerden girmelerinden dolayı üzerlerine olabilecek bir nazar etkisini hem de Yakup Aleyhisselam'ın burada çocuklarına hepiniz bir kapıdan girmeyiniz demesindeki hikmet şu olabilir. Aziz dinleyenlerim, birincisi 10 çocuğun birden böyle girmesi bir takım dikkatleri çekip bir nazara sebep olabilir. İkincisi de gerçekten eğer 10 çocuk birden bir kapıdan girerken o günkü şartlarda herhangi bir saldırıya vesaireye uğrarlarsa tamamen onu birden bir musibetle, bir sıkıntıyla karşılaşabilirler. Onun için de iş yarıda kalabilir. Bu elbette ki Kur'an-ı Kerim'in ayrıca bize öğrettiği bir başka edeptir. Bununla ilgili de zaten bazı burada izahlar var. Ve nitekim Sami Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirrah da şöyle bu ayetlerin izahında buyuruyorlar. Bir hadisle başlıyorlar işe. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki nazar yani göz değmesi adamı kabre, deveyi de tencereye sokar. Yani deveye de nazar değer. O da ölür, sonunda pişirilmeye kadar gider iş. Ama insanı da kabre götürür. Nazar insanı öldürebilir buyuruyor Peygamberimiz. Hazreti Ali kerremallahu veçehten rivayet olunduğuna göre bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam gelip ya Resulallah sizi gamlı görüyorum dediklerinde Hasan ile Hüseyin'e nazar isabet etti buyurdular. Cebrail de doğru söyledin, hakikaten nazar haktır buyurdu. Feyzül Kadir isimli hadis kitabı kaynak olarak gösterilmiş burada. Kaza, nazar değmesinden sonra Allah'ın takdiri dairesinde zuhur eder. Nazardan sonra hasıl olan durum, sünnet-i ilahiyenin cereyanına muvafık olarak Allah'ın fiilidir. Yani yine de fiili yaratan Allah'tır. Ancak sünnet-i ilahiyenin cereyanına muvafık olarak yaratmıştır. Fakat onun da sebebi o yanlış nazar olabilir. Yalnız başına nazarın bir tesiri olmaz. Ehli sünnet mezhebi budur. Nazar deyince bir hastalık, bir arız hasıl olmasının hikmeti şudur. Güzel bir şeye bakıp onu beğenen kimse, baktığı şeyde gördüğü güzelliği, Halık'ından, yaratıcısından gaflet etmesiyle bu gafletinin cinayeti olarak o kimseye lihikmetin bir hastalık arz olur. Devamlı surette Allah'a sığınmayan kimseler de nazar değmesinden kurtulamazlar. Onun için insan daima Allah'a bir sığınma içinde olmalı, istiaze halinde olmalı ve dışarıdan yanlış nazarlar olsa bile nazar değmesi muhtemel olan kişinin devamlı uyanık olmasıyla, daima hakla beraber olmasıyla o nazar üzerinde tesir etmeyebilir. Onun için hem devamlı surette Allah'ın hıfzu emanına sığınmak hem de kimseye gafletle nazar etmemek lazımdır. Bir yere baktığımızda bir güzellik görüyorsak maşallah deyip o güzelliğin Cenab-ı Hak'tan geldiğinin farkında varmak ama öbür taraftan da kendi adımıza devamlı Rabbimizle beraber bir hal içinde yaşarsak da gaflet ile bize bakan insanın bu gafletle bakmasından neşet edecek, nazardan gelecek zarar da bu şekilde def edilmiş olur. Hem insan kendi açısından baktığı her şeye Rabbin sanatı, eseri, ikramı, güzelliği olarak bakmalı. İçinde bir haset, bir gaflet olmamalı. Diğer taraftan da kendi adına da devamlı Cenab-ı Hakk'ı anarak yaşamak suretiyle gafil bakışların üzerinde tesir edeceği o nazar dediğimiz yanlış tesiri de def etmiş olmalıdır insan. Hazreti Ayşe'den rivayet olunduğuna göre nazarıyla başkasına bir zarar gelmesine sebep olan kimse abdest alıp kendisine nazar değen kimse de gusletmelidir. Yani burada şu ifade ediliyor aziz dinleyenlerim. İnsan daima abdesti gezerse, Cenab-ı Hakk'a sığınma halinde olursa başkasına nazarı da değmez. Kendisine nazar isabet eden kimse de gerçekten bir gusledip Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olursa bu nazarı da yine üzerindeki yanlış nazarı da def etmeye bir vesile olmuş olur. Hasan Basri rahimehullah'tan rivayet olunduğuna göre isabeti aynın devası yani göz değmesinin devası Sure-i Kelam'ın sonundaki ve in yekadüllezine keferu leyuzlikunke bi ebsarihim lemma semu'u zikre ve yekuluna innehu lemecnun ve ma huwa illa zikrun lil alemin ayeti kerimesini okumaktır ki manası şudur. Hakikat o göz edenler zikri hakim olan Kur'an'ı işittikleri vakit az kaldı ki seni gözleriyle kaydıracaklardı ey Habibim. Hala daha sana aynı haset ve kinlerinden dolayı o muhakkak bir mecnundur diyorlar. Halbuki Kur'an bütün alemler için ancak bir ihtar ve bir öğüttür. Aziz dinleyenlerim birçok evde de bu ayeti kerime böyle bir hıfız ayeti olarak levhalar halinde duvarlara asılır. Ancak biz tabii bunu sadece duvarlara asmakla kalmamalıyız. İş yerlerimize asmakla kalmamalıyız. Bu ayeti tekrar tekrar okumak suretiyle bir de hadis-i şeriflerde geçtiği şekilde Felak ve Nas surelerini, İhlas surelerini okuyarak Cenab-ı Hakk'a teavvüz, sığınmak suretiyle üzerimize olabilecek bir takım nazarları, yanlış nazarları, hasetleri ve kinleri def etmeye manevi bir tedavi uygulamalıyız. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatmak üzereyken geldiğinde yatağına oturup iki avucuna İhlas ve Muavvizeteyn yani Kul Euzü bi Rabbil Felak ve Kul Euzü bi Rabbin Nas surelerini üçer defa okuyup her defasında avucuna üfleyerek yüzünü, başını ve bütün cesedini mesheder yatağına öylece girerlerdi. Burada da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğrudan doğruya bir manevi sığınma, bir manevi tedavi bizlere gösterdiğini görüyoruz ki bu hadis çok maruf ve meşhur bir hadis-i şeriftir. İnsan böylece akşam yatağına girerken tam bir tevekkül halinde, tam bir sığınma halinde girmiş olur. Elbette ki abdestli olarak yatağa girmenin aziz dinleyenlerim çok büyük bir bereketi vardır. Bir manevi kaladır bizim için. Allah Resulü'nün bize öğrettiği bir yatağımıza girme tarzıdır bu. İnsan bunu böyle yapmalı. Netice 2-3 dakikamızı alır bu. Yatağına girerken önce abdestini almalı. Sonra ellerini açıp İhlas, Felak ve Nas surelerini avucunun içine okumalı. Her okuyuşta da ta başından başlamak suretiyle şöyle iki ellerini sağına soluna musafaha etmek suretiyle kendini bir manevi kalanın içerisine insan almalı. O bakımdan bazı insanlarda her şeyde böyle aman bana nazar değdi gibi bir vesvese, bir vehim olur. İnsan bu manevi tedbirleri aldıktan sonra da herhangi bir nazardan, bir yanlış bakıştan da kendisine bir şey gelmeyeceğinin de güveni ve itminanı içerisinde olmalıdır aziz dinleyenlerimiz. Burada tekrar Sami Efendi Hazretlerinin metnine dönecek olursak, kişinin görüp de beğendiği bir şeye nazarının isabet edip bir zarar vermemesi için hemen maşallah la kuvvete illa billah demesi, mübarek olması için de barekallahu fik ve aleyke demesi gerekir. Birincisi, bunu Allahu Teala böyle dilemiştir. Bütün güç ve kuvvet ancak onadır deyip o güzelliği, o harikalığı, oradaki gıpta edilecek hali Cenab-ı Hakk'a arz etmek. İkincisinde ise Allah senin hakkında mübarek eylesin, senin üzerine mübarek eylesin. Yani o insan güzel Kur'an-ı Kerim okuyorsa faraza, Allah sana mübarek eylesin kardeşim demek. Bir başarıya ulaştıysa Allah bunu senin için mübarek eylesin, bereketli eylesin demek bir mümine yakışan diğergamlık duygusudur. Güzelliği takdir etme duygusudur. Yoksa insan daima hasetle müptela olabilir, haset edebilir, içinde onu hazmedemeyebilir ondaki o güzelliği. Bu bakımdan bu kötü hallerden sığınıp ondaki her güzelliğin Allah tarafından olduğunun idraki içerisinde olmak gerekir. Burada merhum Sami Efendi Hazretleri'nin gerçekten böyle yaşadığımız tabiattan çok güzel misaller koymuşlar. Yarasa nazar isabetinden korktuğu için gündüz zahir olmaz. Gündüz çıkamaz bana nazar değer diye. Kendine göre kendisine hayvanların en güzeli kabul ettiği için de ancak geceleri çıkar. Gece beni kimse görmez diye Cenab-ı Hak o hayvanı adeta o sıfatın bir tezahürü, tecellisi olarak yaratmış. Kürki denilen bir kuş da sadece tek ayağıyla yere basar, iki ayağıyla basınca yere basacağından korkar. Böyle bir kuş var, tek ayağının üzerine duruyor. Sanki iki ayağıyla basarsa da yeryüzüne yere batacağından korkuyor. Yine bir kuş daha vardır ki nehirlerde ve su üzerlerinde yaşar, pek az su içer, su ihtiyacını gideremez ve susuzluktan ölür. Taberistan'da bir böcek vardır ki gece yanar, parlar, gündüz uçmaz, gece uçar. Latif, yeşil kanadı görülür, Halbuki hakikatte kanadı yoktur. Toprak ile gıdalanır, toprağın tükenmesinden korktuğu için de doyasıya yiyemez ve açlıktan helak olur. Gerek bu kuşta, gerekse bu böcekte, ehlinin varlık içinde yokluğa düçar olmalarına ve kendilerine olan cimriliklerine işaret vardır ki, huzurlu yemek yiyemezler, malları çok olduğu halde de tükenmesinden korkarlar. İşte merhum Üstad Sami Efendi Kattesallahu Sirra böyle ayetlerin arasına bu çok ince hikmetleri yerleştirmiş ve elinden tuttuğu, terbiyesiyle meşgul olduğu insanlara bir manevi terbiye yolunu açmışlar. Netice aziz dinleyenlerimiz, bu Yakup Aleyhisselam'ın evlatları Yusuf Aleyhisselam'a babalarının dediği şekilde giriyorlar, Mısır'a dahil oluyorlar. 69. ayette de şöyle buyuruluyor: "Velemma dehalu ala Yusufa ava ileyhi ahahu kal inni ene ahuk fela tebteis bima kanu yamelun." Biraderleri Yusuf'un yanına girince Yusuf kardeşi Bünyamin'i kendi yanına aldı ve ona yavaşça, "Ben senin kardeşinim. Onların geçmişte bize yapmış oldukları şeylere sakın aldırma," dedi. Rivayete göre Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine ziyafet verdi. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyamin yalnız kalınca, çünkü 11 kişi olarak gelmişlerdi, kalınca ağladı ve dedi ki Bünyamin, "Kardeşim Yusuf sağ olsaydı benimle beraber otururdu." Yusuf da onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini ikişer ikişer bir eve misafir verdi. Bünyamin bu sefer yine yalnız kalmıştı. Yusuf dedi ki, "Bunun ikincisi yok. Binaenaleyh bu da benimle kalsın." Bünyamin de onun nezdinde geceledi. Yusuf Bünyamin'e, "Evlendin mi?" "Evet, 3 erkek olmak üzere 10 evladım var. İsimleri, birisinin ismi Zib, yani kurttur," dedi. Yusuf dedi ki, "Sen bir peygamber evladısın. Kendi evladına nasıl olur da bir vahşi hayvan ismi koyarsın ki?" Bünyamin cevap verdi, "Kardeşlerim, benim kardeşimi, yani Yusuf'u kurt yedi demişlerdi. Ben de sabah akşam o kardeşimi hatırlamak için oğlumun ismini kurt koydum," dedi. Bünyamin'in bu cevabı üzerine Yusuf bir müddet ağladı. Sonra, "Diğerinin ismi nedir?" dedi. "Dem'dir," dedi. "Yani kan. Peki niye bu ismi koydun ki?" "Kardeşlerim, kardeşimin kana bulanmış gömleğini getirip babama verdiler. Ben de sabah akşam o kardeşimi hatırlamak üzere ikinci oğlumun ismini kan koydum," dedi. "Peki üçüncüsünün ismi nedir?" diye sordu Yusuf. "O da Yusuf'tur. Sabaha çıkınca ve akşama çıkınca kardeşimi hatırlamak için onun da adına Yusuf koydum," dedi. Bu cevaplar üzerine Yusuf uzun müddet ağladı ve Rabbine dönüp, "Ey Rabbim, kardeşimin hali böyleyken acaba ihtiyar babacığım ne haldedir?" dedi. "Allah'ım, biz dünyadan gitmeden babamla bizi birbirimize kavuştur," diye Yusuf dua etti. Yusuf Bünyamin'e, "Peki ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin?" dedi. Bünyamin, "Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat seni babam Yakup, anam Rahil doğurmadı ki," dedi. Yusuf tekrar ağladı, kalkıp onu bağrına bastı ve "Ben senin kardeşinin Yusuf'um," dedi. "Onların bize yaptıklarına sakın aldırma." Bir başka rivayette Bünyamin yemek yerken uzun uzun Yusuf'un yüzüne baktı. Yusuf ona dedi ki, "Durmadan bana baktığını görüyorum. Niye?" Bünyamin, "Seni kurdun yediği kardeşime benzetiyorum," dedi. Yusuf, "Ben senin kardeşinim. Bize yaptıklarına üzülme," dedi. Burada Enbiya-i İzam'ın sünnetleri olan yemek yedirmenin faziletine işaret vardır. Enbiya aleyhimussalatu vesselam hazeratı için hasaten Hazreti İbrahim Halilullah'ın misafirperverlikte yekta olduğu, misafirsiz yemek yediği vaki değildir. Cabir bin Abdullah'tan rivayete göre sallallahu aleyhi ve sellem bir gün size cennetin gurfelerini, odalarını tavsif edeyim mi buyurdu. Biz de evet ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun, buyurunuz dedik. Resulullah, cennette öyle hususi odalar vardır ki türlü türlü cevherlerden yapılmıştır. Dışı içinden, içi dışından görülür. Orada insanın arzu ettiği her türlü nimet, lezzet, neşe mevcuttur. Onları ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir beşerin hatır ve hayaline gelmiştir. Bu odalar kimin içindir ya Resulallah diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu odalar, cennetin bu hususi odaları, selamı yayan, her tarafa selam veren, yemek yediren, oruca sünneti üzere devam eden, bir de insanlar uykudayken gece namaz kılanlar içindir buyurdu. Böyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dört ameli özellikle teşvik ediyor. Selamı yaymayı, yemek yedirmeyi, oruca sünnet üzere devam etmeyi, bir de insanlar uykudayken gece namaz kılmayı. Yusuf Aleyhisselam'ın Bünyamin'e söylediği, onların bize yapmış oldukları şeylere aldırıp üzülme demesinde, Allah'ın hasetçilerin hilelerini muvaffakiyete eriştirmeyeceği, nusret-i ilahiye ve teyid-i Rabbaniye'nin ancak salihlere yar olacağına işaret vardır. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem mağarada yarı vefadarı Sıddık-ı Ekber'e la tahzen inna Allah'a ma'ana, sakın mahzun olma, Allah bizimle beraberdir buyurmuşlardır. Görmüyor musun? Yakub'un evlatları, kardeşleri Yusuf'a neler yaptılar da, ne haset ettiler de, ne ezalar ettiler ama emellerine nail olamadılar. Neticede Cenab-ı Hak evvela iki kardeşi Yusuf'la Bünyamin'i, sonra Yakup'la Yusuf'u birbirine kavuşturdu. Rabbim böyle mahzuniyetler içerisinde olan nice insanı da mahzuniyetlerini gidererek sevdiklerine